Ayrım 13.
Sayfa 137. Siper hayatı dışarıdan görüldüğünden daha karmaşıktı. Buradaki yaşam yalnız savaşma, yeme içme ve uyumayla sınırlı değildi. Orada dostluklar, kızgınlıklar, kırgınlıklar, çoğu zaman mektuplarla sınırlı bile olsa sevinçler vardı. Müttefik siperlerinde her gün olmasa da tıraş olunuyor, su varsa diş fırçalanıyor, mektup yazılıyor, günü geçmiş dergi ve gazeteler okunuyor, mum ışığında anılar yazılıyor, savaş üzerine yorumlar yapılıyordu. Kısa süren kaytarmalar, üstlerle takışmalar ve cezalar eksik değildi. Türk siperleri göreceli olarak daha sakindi. Oradaki askerler daha uyumlu ve içe dönüktü. Türk askerleri ancak yedeğe alındıklarında tıraş oluyordu. Üstlerle takışmak ise düşünülemezdi. Her iki taraf askerleri karşı tarafın katlandığı güçlüklerin farkındaydı. Anzaklar ve Türkler aralarında atış yarışmaları düzenliyorlardı. Bunun için karşı taraf siperlerinden bir hedef gösteriliyor ve isabet olup olmadığı karşı tarafa bildiriliyordu. Bunun üzerine karşılıklı bahisler bile tutuluyordu. Haziran'da bir gece Queenpost'taki küçük arı burnu, Avustralyalılar kendi siperlerinin önüne dikenli tel koydular. Sabahleyin dikenli tellerinin Türkler tarafından çalınmış ve Türk siperlerinin önüne konulmuş olduğunu gördüler. Bir Avustralyalı, "Hey Türk!" diye bağırdı karşıdan. "Hello Avustralya!" diye cevap geldi. "Bizim dikenli telleri çaldığınız için John Hobbs peşinizde." Bazen bu şakalar daha acımasızdı. "Hey Türk! Avustralya! O konserve kutusunda kaç kişisiniz?" "Binlerce, binlerce." "İyi, bunu aranızda bölüşün." Atılan bir konserve kutusu boşalınca el yapımı bir bomba olacaktı. Bunlar siperlerdeki hayata biraz renk katıyordu. Ray Richards. Temmuz ortasından sonra süngü hücumları giderek azalmıştı. Cephe düzeltmek için yapılan sınırlı saldırılar için bile askerleri siperlerden zor kullanarak çıkarmak gerekmekteydi. Bakışlar durgunlaşmış, sakallar uzamış, her iki orduya hüzün çökmüştü. İlk günlerin heyecanı çok gerilerde kalmıştı. Şiddetli bir yağmur rüzgarla birlikte yağıyor ve etrafı fena halde ıslatıyor. Bizim kovuk akıyor. Çavuşlar kovuklara su dolduğunu ve bunun akıtılması için hendek açtıklarını söylediler. Ah, bu askerlik mesleği kolay, bunların aldıkları para pek çok diyenlerin bu çamur üzerinde bir gece yattıklarını görsem. Yaşım 21. Fakat saçım sakalım ağardı, bıyıklarıma ak düştü. Suratım buruştu ve vücudum çürüdü. Artık eskisi gibi felaketlere ve sıkıntılara tahammül edemiyor, müteessir oluyorum. Ordugahta hamam çadırlarını kurdurduk. Etü fırınlarını yaktırdım. Bunlar yer altına kazılmış, ağzı dar, geniş fırınlar. Bir tayyare üzerimizden uçuyor. Kanatlarının altına baktım, salip işareti var. Düşman topçusu ateş ediyor, isabet arama. Durup dururken bizim tayyare mitralyoz atmaya başladı. Havada bu ses o kadar tuhaf ki. Yerde ördek gibi öten tüfek, havada tıpkı bir leylek. Mehmet Fasih. Türk topçusunun Anadolu yakasından yaptığı atışlar daha çok malzeme boşaltma ve yığınak noktalarını hedef almaktaydı. Seddülbahir Kalesi'nin tepesinde bir borazancı vardı. Asya sahillerinden atılan bir top mermisinin alevini görür görmez, "Bu top Asyalı ani mi? Bilmiyoruz, geliyor" anlamında pes perdeden bir sol çalardı. Bunu duyar duymaz yamacın altına koşmak zorundaydık. Bu bir emirdi. Merminin bize ulaşması için 28 saniyemiz vardı. Bu zamanda saklanmak için fazla değildi. Ve sonra bang! Joe Murray. Müttefiklerin boşaltma işleri geçici iskelelere yanaşan mavnalardan gece karanlığında yapılıyordu. Buradaki dik yamaçlar sığınak ve malzeme deposu olarak kat kat oyulmuştu. Müttefik siperlerinde su çok değerliydi. Uzaktan gemilerle adalardan gelmekteydi. Bunlar ve az sayıdaki kuyudan elde edilen sular pompalarla su depolarına basılıyor. Bu depolar su yolları ve borularla daha küçük su haznelerine bağlanıyordu. Topçu ateşinden korunmuş her köşeye bir çadır kurulmuştu. Türk topçusunun ulaşamadığı yer Zığındere yamaçlarıydı. Burası kapı numaraları, askerlerin fantezilerinin ürünü sokak adları, toprağa oyulmuş merdivenler, mağaralar, bunları birbirine bağlayan tüneller, dinlenme teraslarıyla küçük bir taş devri köyünü anımsatıyordu. Hemen gerimizdeki bir çukur içinde bulunan sahra mutfağında aşçılar yemek pişirmekteydiler. Az daha geride ise sıra sıra helalarımız vardı. Sohbetimizin koyulaştığı bir anda mutfak çukurunun içine bir el bombası düştüğünü görerek telaşla yerlerimizden fırlamıştık. Ancak faciayı da önlemeye imkan yoktu. Nihayet birkaç saniye sonra bomba patlayacak ve kim bilir kaç kişinin yaralanması ya da ölmesine yol açacaktı. Fakat işte korktuğumuz gibi olmadı. Ocak başındaki aşçı inanılmaz bir soğukkanlılıkla anında harekete geçip koca kazanı bombanın üzerine kapatıvermişti. Ne var ki olay bu kadarla kalmadı. Bu defa da sahra helalarının arasına bir yere ikinci bir el bombası düşmüştü. Tehlikenin farkına varan heladaki arkadaşlarımızın donlarını toparlamaya bile bakmadan öyle bir kaçışları vardı ki az önceki durumu bastıran bu gürültü karşısında herkes kahkahalarla gülmekten kendini alamamıştı. Hele o bombanın dakikalarca beklendiği halde patlamaması ise olayı tam anlamıyla bir komedi haline getirmiş oldu. W.E. Rogard. Donanmanın topları gece boyunca yalnız Türkleri değil, kendi askerlerini de uykusuz bırakıyordu. 20-25 metre önlerine, Türk siperlerine yağan top mermilerinden birinin yolunu şaşırıp, üzerlerine düşme olasılığı onları korkutuyordu. Neyse ki bu olasılığı azaltmak isteyen donanma, ateşi geride tutuyor, bunu bilen Türkler de siperlerini müttefiklerinkine olabildiğince yaklaştırıyorlardı. Bu arada boğaza balık akını oldu. Türklerin Asya tarafından atılan topçu mermileri kısa düştüğünde binlerce ölü balık su yüzüne yayılıyordu. Ortalığın sakinleşmesini bekleyen adalı Rum balıkçılar için bunları toplayıp kıyıda müttefik askerlerine satmak iyi bir kazanç yoluydu. Bu balıklar peksimet ve sığır konservesi yemekten bıkmış askerler için bu bulunmaz bir ziyafetti. İngiliz subaylardan birinin ovadan söküp barınağının önüne diktiği yaban çiçekleri, kendisine memleketinden gönderilen çiçek tohumlarıyla birlikte büyümüştü. Bir gece gözüne ışık tutularak yakalanan bir kır tavşanı bu vahşi savaş ortamında evcilleşmekteydi. Savaş uzadıkça siperler, özellikle cephe gerisi bir uygarlaşma sürecini yaşamaktaydı. Mağaralar derme çatma bile olsa kapıları, pencereleri olan kulübelere dönüştü. Havaların soğumasıyla sobalar kuruldu, ot yataklar toprağa kazılan yüksekçe bir sedire serildi, bir fenerin ışığında her gece yazılan mektuplar için mermi sandıklarından bir masa, kitaplar için bir raf yapıldı. Sıradan bir ahşap cephane sandığıyla inanılmaz şeyler yapıyoruz. Sandalyeler, koltuklar, masalar ve her türlü mobilya. Bir kısmı gerçekten çok iyi ve yapımcısının becerisini gösteriyor. Aynı zamanda lamba koyma yerlerimiz, kitaplarımız için raflarımız var. Hepsi aynı ahşap cephane sandığından yapılma. Yarımada'da bol bulunan kili kullanarak kerpiçten ocaklar, şömineler yapıyoruz. Bazı subayların yeraltı sığınak odalarında barları bile var. İşte böyle, akşamları etrafında oturuyoruz. Aynı keyif ve ilgiyle evimizde imiş gibi bir ay öncesinin dergilerini okuyoruz. İngiltere'den haberleri iyi değil. Daha uzun süre burada kalacağa benziyoruz. John Graham Gilliam. Zığındere, Gullirevin yamaçlarındaki kulübeler cephenin en güvenli yerindeydi. Bu yamaçlar Ege Denizi'ne, açık denize baktığından Türk topçu ateşinden korunmaktaydı. Bir İngiliz subayı için izinli olduğu günlerde Zığındere'deki kulübesinin önündeki deniz manzaralı toprak terasında mermi kovanlarına dikilmiş çiçekleri arasında Hintli emirerinin hazırladığı beş çayını denize, batmakta olan güneşe ve henüz sürmekte olan donanma ateşine karşı piposunu tüttürerek içmek büyük bir zevkti. Bu nedenle tıraşa ayrılan suyunu iki günde bir çiçeklerine vermekten keyif duymaktaydı. Burası cephenin en aranan yeriydi. Ona Sea View Terrace adı takılmıştı. Bu yamaçtaki barınaklar subaylar arasında yaygın olan akşam ziyafetlerinde en çok uğranan yerlerdendi. Ön siperdeki subaylar buradan bir akşam yemeği daveti aldıklarında severek geliyorlardı. 27 Temmuz'da Dolunay Truva'nın tepeleri üzerinden yükselirken ön siperlerden çağrılı birkaç subay bütün bir geceyi pipolarını tüttürerek ve söze bir diğerinin başlamasını bekleyerek geçirdiler. Sonunda içlerinden biri o günkü ordu bülteninden okuduğu bir haberi iletti. Son haberlere göre İzmir'e 20 bin, İstanbul'a da 12 bin Türk yaralısı gelmiş. Bu tümene bildirildiğinde bir alkış koptu ve sevinç çığlıkları yükseldi. Uygar bir toplum insanlarının rakiplerinin acılarını bildiren bir haberi alkışlamaları ne şaşırtıcı. Her neyse, ben de alkışladım. Garip, insan ne kadar çabuk vahşileşiyor ve kana susamış hale geliyor. John Graham Gilliam. 7:30'da kalktım. Hava tam anlamıyla muhteşem. Güzelliğini anlatmak mümkün değil. Açık, berrak, ılık bir gün. Hiç bulut görünmüyor. Ayaklarımızın altında uzanan mavi Akdeniz'den gelen hafif bir rüzgar. Clarice'den bir mektup aldım. Tam onu okurken karargahımıza 10 tane 8 inçlik mermi düştü. Bu mermiler çarpınca parlayan türden. Toz toprağın içine gömüldük. Gözlüğümü almak için yerimden kalkıp uzaklaştığımda birisi tam ayrıldığım yere düştü. Tekrar tozla kaplandık. Allah kahretsin, daha yeni yıkanmıştım. Mermiler yağmur gibi yağıyor. Şimdilik kimse yaralanmadı. Görüntü gerçekten muhteşem. Sizi cehennemdeymişsiniz gibi sarsıyor. Fakat uzun süre dayanılacak gibi değil. Eminim Clarice mektubunun böylesine vaftiz edildiğini bilemez. Cyril Lawrence. Gün ağarmak üzere. Bir Ağustos böceği uzaktan uzağa ötüyor. Biraz sonra onun sesi makineli tüfeklerin sesine karışacak. 33. Toplumlar kendi savaşlarını kutsal ve soylu bir davranış olarak görürler. Bazı düşünürlere göre savaşlar olmasaydı uygarlık da olmazdı. İnsanlar savaşlarla yaşanması en güç yerlere dağılmış ve oraların yerleşime açılmasını sağlamıştı. Onlara göre uygarlıklar arası ilişkiler savaşlar yoluyla kurulmuş, Haçlı seferleri Rönesans'ı böyle hazırlamıştı. Avrupa'da şövalyelik döneminde Kudüs'e yürüyen Haçlıların veya 16. yüzyılda İspanyolların Orta Amerika yerel uygarlıklarını ortadan kaldıran, barışçı halkı yok eden, insanı insanlığından uzaklaştıran savaşı, o yüzyılların en geçerli erdemi olarak değerlendirilmiş, bir soyluluk göstergesi olarak sunulmuştu. İlyada'da bir savaşı efsaneleştirmişti. Ahaylıların oğulları bu gidişle sanki kudurmuş bir mızrakla önüne ve her yana saldırmakta olan Patroklos'un koluyla kapıları yüksek Troya'yı alacaklardı. Eğer Phoebos Apollon orada Hisar'ın üstünde Mahvan'ı düşünmekte ve Troyalılara yardım etmekte olmasaydı. Patroklos 3 defa yüksek Hisar'ın bir tabyasına hücum etti. 3 defa da Apollon kendi elleriyle kalkanına dokunarak geri çekilmesine sebep oldu. Bir 4. defa bir tanrı gibi sıçradı. O zaman Apollon korkunç bir sesle darılarak şu sözleri söyledi. Çekil tanrı dölü Patroklos. Şanlı Troyalıların şehri senin silahınla alınmayacaktır. Kader bunu istemiyor. Savaşmakta, aynı ölümcül kaderi paylaşmakta olan karşı iki cepheden 200 bin kişi başlangıçta bu savaşı farklı görüyor, farklı algılıyordu. Her iki taraftan geçmişleri farklı yüzer bini aşkın kişi, yaşadıkları ortamın şartlaması, var olma, yaşamı sürdürme dürtüsü ve içgüdüsüyle ortak bir benliğe yöneldiler. Karmaşadan, lüksten, günlük hayatın en sade konforundan arındırılmış alçak gönüllü ve biraz da naif, çocuksu bir benlikti bu. Aynı mekanda birbirinin varlığına bile dayanamayanlar, bir siperin aynı oyuğunda ölümü beklemeyi öğrendiler. Başlangıçta yürürken ayak uydurmayı beceremeyen, çoğu kır kökenli, çevrelerinde bir anda 8-10 kişiden fazla insan görmemiş bu köy çocukları binlerin, yığınların kaderini paylaşmayı öğrendiler. Eğer sağ kalırlarsa ülkelerine döndüklerinde aynı kişi olmayacaklardı. Artık başka bir zihinsel duruma geçiyorlardı. Bir merminin düşmesiyle her şey paramparça oluyor. Hemen yanımda, 5 metre uzağımda, bizimkilerden 14 kişi sayıyorum. Uzanmışlar, taş gibi yatıyorlar. Ne kadar acıklı bir görüntü. Bu çocuklar daha dün neşe ve hayat doluydular. Şimdi burada uzanmış yatıyorlar. Soğuk, ölü, gözleri cam gibi donuk, yüzleri solgun, toz toprak içinde, cansız, kim bilir kimlerin çocukları. Birilerinin çocukları şimdi sadece bir şey. Onları sevenler iyi ki burada değil, onları görmüyorlar böylesine kanlar içinde. Tanrım ne manzara, yanımda duran binbaşı, iyi işte kazandık diyor. Ulu Tanrım, kazanmak, bu bir zafer anlamına gelir ve bir adım uzağımda bütün bu yatanlar. Öyleyse ben hiç bozgun görmedim. Cyril Lawrence. Bu vahşi savaşta korku ve heyecan, askerlerin her an duydukları iki güçlü duyguydu. Ağır topçu ateşlerinden sonra çok sayıda kişinin bilincini kaybettiği görülüyordu. Bombardımanın şoku geçince bunların çoğu kendine geliyordu. Ancak korku ve şiddetin izleri bu askerler ülkelerine döndüklerinde de tam olarak silinmedi. Savaştan zihinsel olarak etkilenenler yalnız müttefikler değildi. Bir Avustralyalı nöbetçi bir gün Kapadepe'de bir Türk askerinin denize doğru koştuğunu ve bir daha geri dönmediğini şaşkınlıkla gözledi. Bu ölüm kalım savaşında başlangıçtaki bireysel endişelerin zamanla yok olduğu, askerlerin toplu bir ideolojiye yöneldiği söylenemez. Kendilerinin tarihi oluşturmakta ve tarihin kendisi olduklarının farkında değillerdi. Rütbesiz birerin savaşı yorumlaması üst rütbeli olanların yorumundan farklıydı. Konuşmalarında ve savaşı tartışmalarında her biri bir kurmay tavrıyla fikir yürütüyordu. Müttefik askerler için önceleri kahramanlık kokan bu tartışmalar kısa zamanda bir çıkmaza saplandı. Gelecekle ilgili ele geçirme, işgal etme istekleri bir ümitsizliğe dönüştü. Ne cephe yarılıyor ne de bir adım öne gidiliyordu. Üstelik alçak gönüllü, her türlü konfordan uzak yaşamları her gün biraz daha kötüleşiyordu. Sıcak, sinekler, bit ve bitmek tükenmek bilmez seddülbahir rüzgarı doğanın bu savaşa katkılarıydı. Bir Fransız doktorun eşine yazdığı mektuptaki gibi. Toz toprağa karışmış, tepemizde vınlayan ıslık çalan mermiler kıyametleri koparıyor. Bu parlak güzel ışık olmasa manzara korkunç bir şekilde can sıkıcı olacak. Her şeyi gözden silen ve allak bullak eden bir yorgunluk insanı düşünmekten bile alıkoyuyordu. Yaz ortasından sonra savaşın siper savaşına dönüşmesi büyük kayıplarla sonuçlanan karşılıklı saldırıları azalttı. Bununla birlikte topçu ateşi devam ediyordu. Eylül başı ile 20 Aralık arasında göreceli olarak durgun geçen dönemde 11. Tümenin 33. 126. ve 127. alayları Anafartalar cephesindeki 4. 5. ve 9. tümenlere dağıtılmıştı. Bu parçalanmanın nedeni İngilizlerin Anafartalar çıkartması üzerine 11. tümenin alaylarının o sırada bulundukları Anadolu Beşige kıyılarından parça parça Anafartalar cephesine gönderilmeleriydi. 11. tümendeki genç subaylar akşamları bir araya gelip askeri okullardaki ve Halkalı Ziraat Mektebi'ndeki okul günlerini anmak, uzun uzun konuşmak, Gelibolu Yarımadası üzerinden geçen göçmen kuşları izlemek ve mektup yazmak olanağını buldular. Bugün savaşın üzerinden yaban ördeği sürüleri geçti. Edindikleri yok etme alışkanlığıyla her iki taraf düşman olduklarını unutup sürülere coşkuyla ateş ettiler ve doyasıya ördek öldürdüler. Bu masum hasım onları ilk defa bir araya getirdi. Buradan Afrika'ya giden on binlerce yıllık göç yolu kim bilir belki bir daha hiç onarılmayacak kadar bozuldu. Biraz daha doğudan veya batıdan geçseler kurtulacaklar. Bu göç yolu kırılmayacak. Bilinmeyen yıllar boyunca sürüp gidecekti. Uzun yaz günleri güneş bir türlü batmak bilmiyor. Savaşın üzerine takılıp kalıyordu. Akşamla birlikte toplar susuyor, ateş yavaşlıyor, sonra bütünüyle kesiliyordu. Günün en keyifli anıydı bu. Bu sırada cepheyi bir sessizlik ve hüzünlerin en derini sarardı. Siperin içine yavaşça uzanılır, sigaralar yakılırdı. Bu, karşı sipere laf atma zamanıydı. Sakin zamanlarda yeraltı sığınaklarında partiler düzenlerdik. Bütün gece boyunca kağıt oynanırdı, konserler verirdik. Türkler de dinleme yerlerinden dinlerdi. En sonunda bir boru öttürürler ve iyi geceler dercesine bir bomba gelirdi. Bileyim top. 11. tümende subay ve yedek subayların neredeyse tümü harbiyeden, İstanbul'daki yüksek okullardan, öğretmen okullarından gelmişti. Onların özenle yazılmış mektupları ayrıntılar içeriyordu. Cephedeki askerlerin yaşamları ise kısa zamanda bir düzen kazandı. İlk günlerin bu savaş haftaya varmaz biter ümitleri zamanla silindi. Köylerinde, kasabalarında mesleklerini uyguladıkları bir sadelik içinde işlerini yapmaya başladılar. Çaresiz buna alıştılar. Savaş dışında o koşullar için bir hayli karmaşık ve özel uğraşlar edinenler de vardı. Yüzbaşı ile fotoğrafları kağıda çıkarmaya başladık. Cam bozuk imiş, pipolu resmim bozuk. Birinci tabur cephesine giderek orada sabahleyin kaputla çıkardığım resmi kağıda koyduk. Bu güzel. Fakat ben fena çıkmışım. Topçular yine şakalaşmaya başladı. Daha fotoğraf çıkarırken başlamışlardı. Hamdolsun o büs yok. Şarapnellerin tapaları geçmekte. 20 dakika devam eden ateş kesildi. Şimdi bomba ve makineli tüfekler faaliyette. Mehmet Fasih. Türk askerleri siperlerinin tehdit altında tehlikede olduğunun, bunu kaybetmemeleri gerektiğinin bilincindeydiler. Fakat bu tehlikenin 20 günlük yürüyüş ve 3 günlük tren yolu uzaklığındaki köylerine kadar uzanma olasılığı pek akıllarına gelmiyordu. Bu savaş neydi? Zaman zaman kurmaylık taslayıp savaş hakkında fikir yürütseler de onların ilgileri, akıl yürütme alanları karşı siperlerin ötesinde pek gitmiyordu. Bu alanı genişleten tek olgu donanmanın susmak bilmeyen gümbürtüsüydü. Katır katarının önünde veya yanında suya gidip gelirken bir tür uyumayı öğrenmişti. Siperler de suyunu boşaltıp kuyuya dönerken dinlenmek için katır veya eşeklerden birine biner, kuyuya kadar uyurdu. Katırlar nasıl olsa yolu biliyorlardı. Cepheye su, yiyecek ve cephane taşıyan katırların, atların veya eşeklerin oluşturduğu ulaştırma kolları, açık denizde gemilerden birine bağlı müttefiklerin gözlem balonu tarafından tespit ediliyor ve top ateşine tutuluyordu. Bazen de karşı adaların birinden, Tenedos Bozcaada'dan kalkan bir uçak üzerlerinde dolaşıyor ve pilot eliyle bir bomba fırlatıyordu. O zaman diğer katır sürücüleriyle birlikte sırt üstü yere yatıyorlar ve uçağa ateş ediyorlardı. Uyuma alışkanlığı zamanla gelişti. Her durumda uyumayı öğrendi. Bir duvara dayanıp ayakta uyuyabilirdi. Bütün gece su çeken biri için bu gerekliydi. Su güğümü doluncaya kadar uyur, güğümden gelen suyun sesi incelip tizleşip tok dolma sesine dönüşünce uyanır, güğümü yeniler, hemen gene uyurdu. Çocukluğunda Rum mahallesinde süt sattığı, annesiyle aralarında bir sırdı. Rumcayı neredeyse anlamaya başlamıştı. Salatalığa anguria, tenekeye lamarina, tornavidaya kaçavida demeye başlamıştı. Annesi süt paraları ile alınmış beşi bir yerdesini daha sonra ona bedelli askerlik yapabilmesi için bedel olarak önermiş, fakat bedel kalkınca bunun bir yararı olmamıştı. Ah annesi, annesi, onu nasıl özlüyordu. Bu aylarda İstanbul gazetelerinde harp basın karargahının izniyle Türkleri öven Alman gazetecilerin ve İngiliz esirlerin mektupları yayınlanmaya başladı. Bu mektuplar daha çok kendilerine ne kadar iyi davranıldığını anlatanlar arasından seçilmiştir. Azizim Rossi, benim burada olduğumu işittiğiniz zaman şüphe etmiyorum ki hayretler içinde kalacaksınız ve adresimden de anlayacağınız gibi esir olduğumu ve bacaklarımdan yaralı olduğumu öğreneceksiniz.